İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, İnsan Halleri'ne hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran Recep Özdem ve spikeriniz ben Burcu Aydemir bu hafta da karşınızdayız. Bu haftaki konumuz aile yaşam döngüsü. İki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Veli Duyan ve psikolog Arife Tamer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, aile yaşam döngüsünü konuşacağız bugün. Pek duyduğumuz bir kavram değil aslında. Aile yaşam döngüsü deyince aklımızda bir şeyler beliriyor ama tam olarak nedir efendim?
Aile yaşam döngüsü, sağlıklı diye tanımladığımız bir ailenin en az 3 nesil çerçevesinde tanımlanması ve yaşam boyunca geçirdiği evrelere göre tanımlanan bir kavramdır aile yaşam döngüsü. Ve özellikle sağlıklı diye tanımladığımız bir ailenin kurulması aşamasından sonlanması aşamasına kadar geçirdiği tüm evreleri 3 nesil bağlamında ele alan bir kavram biçimidir.
Hocam hani aile yaşam döngüsünü biz çok ayrıntılı bir şekilde açacağız, konuşacağız ne olduğunu. Öncelikle ailenin tanımını yapabilir miyiz? Aile nedir? Yani aile sadece evli insanlar mı aileyi oluşturuyor? Aile kimlerden oluşuyor? Yani bir aileyi tanımlamak için nelere ihtiyacımız var?
Aileyi tanımlayabilmek için aslında farklı bakış açıları ve farklı tanımlama biçimleri var. Özellikle aile sosyolojik olarak tanımladığımızda anne ve baba varsa çocuklardan oluşan ve toplumun çekirdeği diye tanımladığımız bir sistem. Ama bu hukuki bir tanım, sosyolojik bir tanım ama özellikle bir yasal bağ olmaksızın da aile diye tanımlanabilecek durumlarda oluşabiliyor. Özellikle iki insan kendini aile diye tanımlayabiliyor ise biz buna siz aile değilsiniz diyemiyoruz. Özellikle biraz tipi, niteliği, içindeki barındırdığı üyelerin farklılaştığı aile tanımlarımızda bulunabiliyor. Özellikle mesela iki kardeş kendini aile diye tanımlayabilir. Parçalanmış dediğimiz anne ya da babadan herhangi birinin olmadığı aile tipleri olabiliyor. Ya da anne babanın olmadığı ama büyük ebeveynlerin çocuklarla ya da torunlarla birlikte olduğu aile tanımları bulunabiliyor.
Kök aile mi deniliyor buna?
Bu geniş aile.
Geniş aile.
Kök aile, tabii ki büyük ebeveynleri kök aile diye söylüyoruz. Hı hı. Anne babanın kendi annesi ve babası olmak üzere. Ve aynı zamanda farklılaşan aile tiplerinden de söz edebiliyoruz günümüzde. Hı hı. Özellikle ülkemizde yasal olarak kabul edilmemiş olsa da iki kadının ya da iki erkeğin birlikteliğinden oluşan evlilikler ve aile tipleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla aile sizin tanımlamanıza, bakış açınıza, süreçleri nasıl işlettiğinize göre değişebiliyor.
Merak ettiğim bir husus var. Bazı komün topluluklar var.
Evet.
Aynı hedef doğrultusunda hareket eden. Bunlara da aile diyebilir miyiz? Kendilerini aile içerisinde hissettiklerini söylüyorlar diyelim ki.
Yani kavramı daha geniş olarak düşünürsek şirketlere de aile tanımı kullanılabiliyor. Onun dışında biz büyük bir aileyiz diye tanımın içinde çok farklı özellikleri olan insanlar konulabiliyor. Evet. Onun dışında özellikle toplumsal yapıdaki değişmelere bağlı olarak işte kendi hayvanlarıyla işte kedi, köpek, balık vesaire gibi ya da bitkileriyle kendini aile diye tanımlayan insanlar da bulunabiliyor. O yüzden aile kavramını ele alırken tek bir bakış açısından değil, geniş bakış açısından değerlendirmemiz uygun. Benim kişisel kanaatim herhangi bir kişi kendini aile diye tanımlıyor ise bir başka kişiyle ya da bir başka canlıyla bu aile tanımı olarak yeterlidir. Ama konuştuğumuz aile yaşam döngüsü böyle bir tanımlamayı kabul etmiyor.
Evet. Peki evlenme kararı alırken genellikle evlenme yoluyla soyun devam etmesiyle oluşan bir süreç aslında bu döngü değil mi?
Biz ona evlilik diye söylüyoruz. Evet. Tabii ki evli olma, aile olmayı her zaman beraberinde getirmeyebiliyor. Çünkü yasal olarak bağlanmış iki çift kendini aile diye tanımlayamayabilir.
Doğru.
Evet. Ya da yasal olarak arasında bir bağ olmamış olan iki insan da kendini aile diye tanımlayabilir. Ama evlilik bağı genellikle ailenin kurulmasıyla ilgili temel koşul gibi gözüküyor.
Yani bir genç evlenme kararı alırken kendi kendine hangi soruları sormalı?
Evet, öncelikle bir olgunluk gerekiyor. Ve aynı zamanda bir özellik duygusunun oluşmasına ihtiyaç bulunuyor. Özellikle bir kadının ya da bir erkeğin evlenme kararı almadan önce kendi kök ailesinden ne kadar bağımsızlaşabilmiş, kendini bir birey olarak nasıl tanımlayabiliyor? Bunun dışında özellikle kök ailesini idealleştirip idealleştirmediğine bakmamız gerekiyor. Özellikle bir kişi evlenme ve aile kurma kararını alıyor ise kök ailesinden bağımsızlaşabilmeli, bir birey olabilmeli ve aynı zamanda da tırnak içinde söylüyorum kendi ayakları üzerinde durabilecek bir kapasiteye sahip olması gerekiyor.
Aslında ekonomik özerkliğini de kazanmış olması gerekiyor değil mi bakıma?
O evlilikle ilgili temel koşullardan tabii ki özerkliği tanımladığımızda duygusal açıdan, ekonomik açıdan, sosyal açıdan, manevi açıdan özerk olması gerekiyor tabii ki. Bu evliliğe giden yolda çok önemli bir hazırlık ama ekonomik koşullar illaki aile olmanın önünde engel olmamalı. Ama aynı zamanda ailenin önündeki önemli zorluklardan, güçlüklerden bir tanesi de bu. Yani sizin sorduğunuzun yanıtı aslında bakarsanız bir genç evlenme kararını alıyor ise özerk olabilmeli, bağımsız olabilmeli, kendi kararını kendisinin verebileceği güçte olabilmeli.
Evet. Hocam aile yaşam döngüsüne biz tekrar döndüğümüzde şimdi bir ailenin biz tanımını yaptık. Aileyi aslında yaşam döngüsü içinde de değerlendirdiğimizde bir sistem olarak ele alıyoruz değil mi? Aile bir sistem. Bu sistemin kurulması, o sistemin kendi içinde gelişmesi ve belki de sonlanması dediğimiz sistem olarak değerlendirdiğimizde aileyi bu aile yaşam döngüsü nasıl tanımlayabiliriz? Neyi ifade ediyor aile yaşam döngüsü?
Bir kere aile yaşam döngüsünü ele aldığımızda o sistem kavramlaştırması çok önemli. Ama aynı zamanda iyi işleyen bir sistem evet. ve sağlıklı bir sistem diye tanımlanması gerekiyor. Çünkü iyi işleyen bir sistem dediğimiz zaman başlangıcı, gelişmesi ve sonlanmasının önceden tahmin edilebilir olması anlamına geliyor.
Son deyince neyi kastediyoruz?
Ailenin bütünlüğünün sonlanması anlamına geliyor. Hı hı. Bu çeşitli şekillerde olabilir. İşte ailenin parçalanması olabilir, aile üyelerinin ölümü olabilir ya da negatif sonlanma dediğimiz yeni bir ailenin kurulması. Yani aile sisteminin yeni bir aile sisteminin üretilmesine yardımcı olması demek. Aile yaşam döngüsü tam bunu ele alan ve ailenin kurulma aşamasından gelişme ve sonlanma aşamasına kadar önceden tahmin edilebilen ve bu tahmin edilebilen yerlere göre görev ve sorumlulukların tanımlandığı bir yapıyı ifade etmektedir. Ve özellikle de aile yaşam döngüsünü ele aldığımızda bir kadın ve bir erkeğin oluşturduğu aileyi tanımlamak gerekiyor. Bunun dışındaki bütün aile tanımları aile yaşam döngüsü içinde ele alınabilecek konuları içermiyor.
Hocam yine aile yaşam döngüsü derken siz dediniz ki bir takım evrelerden oluşuyor.
Evet, gelişim yani, boyutları var.
Ha gelişim biz sosyal psikolojiden de pardon gelişim psikolojisinden de biliyoruz. Bireyin gelişim evreleri var. Yani bir çocuk dünyaya geliyor. Ondan sonra bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, işte orta yaşlılık ya da yaşlılık gibi gelişim evreleri var. Şimdi ailenin de mi böyle bir gelişim evresi var? Bizim birey için konuştuğumuz gelişim evreleri, o gelişim görevleri, ödevleri aile içinde söz konusu mu? Böyle bir kuram mı bu?
Yani ailenin tıpkı bir bireyin yaşamı gibi belli evrelerden geçtiğini söylüyor. Ailenin kurulmasıyla birlikte tabii ki ön hazırlık dönemi biraz önce sizin sorduğunuz ve evliliğe giden, aileye giden yol tamamlandı. İşte bir kadın, bir erkek evlenme kararı aldı ve aile olmaya karar verdi. İşte bu ailenin kurulmuş olduğu aşamadır ve ilk aşama. Özellikle biz bunu aile yaşı diye de tanımlayabiliriz. Özellikle 0-2 aile yaşı çocuksuzluk dönemi ifade eder ve bu dönemde kadın ve erkeğinin aile olarak evlilik bağı içinde bazı gelişimsel görevleri bulunuyor. Daha sonra bu çocuksuzluk dönemi ailenin yaşam döngüsünde çok önemli bir evreyi ifade eder ki çocuğun dünyaya, aileye katılmasıyla birlikte işte o bireydeki evrelerle ailedeki evreler birbiriyle burada
iç içe
gitmeye başlar. Özellikle bireyin yaşam döngüsünü ele alırken tek bir kişiyi ele alıyoruz. Ailenin yaşam döngüsünde ise başlangıçta 2 ve bunun sonrasında artı 1 veya daha fazlası ve aynı zamanda o aile üyelerinin kök ailesi dediğimiz kadın ve erkeğin anne ve babaları ve geniş aile üyelerini de kapsayan bir yapıyı ve bunların her birini ele alıyoruz. Özellikle önceden tahmin edilebilir demesi çok önemli bir konu. Çünkü bu kurama göre her bir ailenin çocuğu olur ve ailenin yaşam döngüsündeki her bir gelişim basamağı daha sonra çocuğun kendi gelişim basamağına göre şekillenmeye başlar. Özellikle okul öncesi çağdaki çocuğu olan aileler, okul çocuğu olan aileler ve daha sonra lise ve üniversite dönemine karşılık gelen otel aile dediğimiz aile dönemi ki artık aile bu dönemde yavaş yavaş sonlanmaya başlar ve daha sonra çocukların evden uçmasıyla birlikte ailenin son aşamasına gelen yaşlı bireyler olan aileler ve daha sonra da ailedeki başlangıçtaki erkek ya da kadının ölümüyle birlikte ailenin sonlanması aşamaları meydana geliyor.
Sizin anlattığınız da çok güzel böyle bir resim çiziliyor aslında. Ben kendimi de görmüş oluyorum. Dediğiniz gibi hani bir evlilik kararı, ondan sonra evlilikten sonra bir çocuk isteği, o ailenin içine bir çocuğun gelmesi, sonra bütün o güne kadar bizim eş olarak, kadın ve erkek olarak birbirimize aktardığımız şeyler arkasından hemen çocuğa aktarılan enerji, birazdan bunu konuşacağız herhalde. Sonrasında işte ergenlik, üniversite bitme ve evden ayrılma. Burada tanımlanan bir şey var. Ben hani onu hatırlatmak istiyorum. Ben de herhalde o evredeyim. Boş yuva sendromu. Şimdi başladığımız noktaya döndük. Biz evlendiğimizde sadece birer eş olarak varken şimdi yine aslında annelik babalık var ama yine eşe döndük.
Evet ama ikisinin arasında çok radikal bir farklılık var. İki boş yuva dediğimiz dönem ilk özellikle evlilik bağının ve aile bağının kurulmasındaki boş yuva dönemi geleceğe yönelimdeyken sizin biraz önce tanımladığınız dönemdeki boş yuva ise geçmişe doğru yönelimi daha fazla içinde barındırıyor. Özellikle iki boş yuva dönemi birbirinin aynısı değil. Benzeri bile değil hatta. Özellikle ilk boş yuva döneminde bir erkek ve bir kadın bazı gelişimsel görevler dediğimiz görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu gelişimsel görevleri sınıflamak gerekirse sosyal olarak kendini organize etmesi lazım. Çünkü aile kurulduğu andan itibaren eski arkadaşlar, kendi kök ailesiyle ilişkileri, çalışma yaşamıyla ilişkilerinin her birinin organize edilmesi gerekir. Yani bekar bir genç istediği zaman istediği kişiyle istediği şekilde ilişki kurabilme şansına sahip iken evlilik bağı içinde bu şans karşıdaki kişinin yani eşinin birlikte karar verebileceği, onaylayabileceği ve ortak bir şekilde hareket edebileceği bir sosyal düzenin oluşmasına ihtiyaç bulunuyor. Bunun dışında özellikle kişinin hem kadının hem erkeğin kendisini duygusal olarak da bir başkasıyla birlikte hayatı geçirebilme, bir başka kişiyle aynı evi, aynı yaşamı, aynı idealleri paylaşabilme duygusuna sahip olması gerekiyor. Bu da yeterli mi? Hayır değil. Aynı zamanda kişinin ekonomik olarak kendisini ve eşiyle birlikte ortak bir yaşamı sürdürebilecek güce sahip olması gerekiyor. Bir de evlilik bağı içinde söylediğimiz düşünce yapısı çok önemli. Yani bir gencin kendini evlilik bağı içine hazırlama düşüncesi çok önemli ama evlilik bağının, aile bağının kurulduktan sonra ideal aile tanımına ilişkin, erkeğin rolüne ilişkin, kadının rolüne ilişkin düşünce yapısı, biz buna bilinç diyoruz. Bunlar aslında bakarsanız yeniden organize edilmesi gereken bir yapıyı ifade ediyor. Çok önemli bir konu da fiziki
ihtiyaçlar.
Fiziki konunun ele alınması gerekiyor. Özellikle fiziki yapıyı ele alırken bir kadın ve erkeğin öz bakım becerileri çok önemli. Yani tıraş olacak, onun dışında dişlerini fırçalayacak, banyosunu yapacak ve bütün olarak eşine kendini hazırlayacak bir erkek ve aynı şekilde öz bakım becerileriyle erkeğine ya da erkeğe hazırlayacak olan bir kadından söz ediyoruz. Dolayısıyla ikisinin öz bakım kalıpları birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Bunun dışında duyu dediğimiz işitme, görme, koklama, tat alma, bütün bu fiziksel yapı içinde kadın ve erkeğinin birbirine uyum sağlaması çok önemli. Ve belki de aileyi aile yapan en önemli konulardan, fiziksel özelliklerden bir tanesi de cinsellik. Hı hı. Yani evlilik bağı, aile bağı içinde kadın ve erkeğinin cinsel uyumu, cinsel tatmini bu 0-2 aile yaşı içinde, çocuksuzluk dediğimiz dönemde tamamlanması ve uyumlu olması gerekiyor.
Evet, şimdi kısa bir ara verelim, ardından programımız devam edecek.
Söndüğümden haberin yok. Durup durup güldüğümden çok aşığım çok. Yasaklıyız ezelinden, müsaademiz yok. Vasat mıyız güzelinden, oyunumuz çok. Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler. Kesik kesik cümleler, çık çık çık çık. Daha neler? Yansın geceler, sabahı da söndürelim. Beni yak, beni yık, beni hapset, içine çek bebeğim. Yansın geceler, sabahı da söndürelim. Beni yak, beni yık, beni hapset, içine çek bebeğim.
Söndüğümden haberin yok.
Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Veli Duyan ve psikolog Arife Temer'le beraberiz. Aile yaşam döngüsünü konuşmaya devam ediyoruz. Benim merak ettiğim bir husus var. Uyumlu insanımı bulmak gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz pek çok alanda bir uyum söz konusu çünkü ailede. Uyumlu insanımı bulmak gerekiyor yoksa önce gençler birbirini sevsinler, sonra anlaşırlar, uyumlanırlar diye mi bakmak lazım?
Bu bir genç bakış açısı herhalde değil mi hocam?
Evet. Yani aslında çok değerli bir soru. Hindistan'ın Bombay kentinde aynı sokakta iki defa karşılaşan iki insanın evleneceğine ilişkin bir anlayış var. Yani milyonlarca insan sokakta iki defa karşılaşırsa evlenebilir diye bir söz var. Ama sizin sorduğunuz sorunuzun yanıtı çok kolay değil. Çünkü çevremizde birçok insan var. Yaşıtımız var, bize göre biraz daha büyük yaşta olan insanlar var. Ve onlarla birlikte yaşam geçiriyoruz, rastlıyoruz, kesişiyoruz. Bir biçimde yollarımız bir araya geliyor. Ama bu şey içinde, süreç içinde, bu yol içinde uzun bir dönem, gerçi o dönem giderek kısalıyor maalesef, ülkemiz için de bu geçerli. Uygun eşi ya da uygun kişiyi nasıl tanımlayacağız, nasıl ele alacağız? Aslında bu çok kolay bir şey değil. Yani bir anlamda bizim uygun olan kişinin nasıl olduğunu, nasıl seçildiğini, nasıl seçtiğimizi değerlendirmemiz belki gerekiyor. Özellikle burada iki şeye bakmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bir kere duygumuz ne diyor? Yani duygumuz aslında bakarsanız birçok bileşenden oluşur ve biz bir kişiyle karşılaştığımız zaman sezgimiz ve duygumuz o kişiyle ilişkili olarak iyi bir süreç yaşayacağımızı bize söylüyor ise, iyimser yanlığı kenarda bırakmak koşuluyla söylüyorum, hani benim başıma hiçbir şey gelmez değil. Eğer kendimizi duygu olarak iyi hissediyorsak birinci aşama geçilmiştir diye düşünüyorum. İkinci ise düşüncemiz bize ne diyor? Yani karşımızdaki kişiyle ilgili olarak ve onun bütün gelişimi, ailesi, işi, şu anda bulunduğu yer vesaire gibi değerlendirmeleri düşündüğümüzde kısaca aklımız bize ne söylüyor? Duygumuz ve aklımız bir yerde birbiriyle çelişiyor ya da bir çatışma yaşıyor ise oradaki çatışmayı ya da çelişkiyi onarmadan ya da halletmeden ilişkinin kurulmasına, evlilik dediğimiz, aile dediğimiz toplum için, bizim için, yaşamımız için çok önemli bir basamağa geçilmemesinin uygun olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden eyleme geçmeden önce her birimizin aklımıza ve duygumuza, yani bir anlamda kalbimize ve beynimize sorması gerekiyor. Eğer birbiriyle uyumluysa bence eyleme geçmekte hiçbir sakınca yok.
Evet. Güzel bir noktaya değindiniz gerçekten. Ufak bir ipucu.
Şimdi gelişim psikolojisinde bireyin doğumundan ölümüne kadar geçtiği gelişim aşamaları var. O gelişim aşamalarında da bireyin geçirmesi gereken ya da karşılanması gereken gelişim görevleri var. Evet. O gelişim görevleri yerine getirildiğinde bir üst aşamaya birey atlıyor. Sağlıklı bir şekilde geçiyor. Yani o bireyin ihtiyaçları karşılandığında birey sağlıklı bir şekilde bir sonraki gelişim aşamasına geçiyor.
Yaşam aynı, böyle. Aynı şey de aile içinde geçerli.
Evet, onu sormak istiyorum. Yani ailelerde de şimdi herhalde sizin de anlattığınız gibi çok katmanlı, çok bağlamlı bir yapıdan bahsediyoruz. Aile dediğimiz şey önce tek tek bireylerin o açıkladığınız biraz önce o beş alan, hani ihtiyaç, gelişim alanı, onların ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Ondan sonradaki tek tek, değil mi, ailenin, bir bütün olarak ailenin ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Şimdi siz şey dediniz, çocuksuzluk döneminde iki kişi evlenmeye karar verdiğinde ya da neyse bir aile oluşturmaya karar verdiğinde, biz aile olarak birlikte yaşayacağız, belki bir çocuk yapacağız deyip bir araya geldiklerinde, kadın ve erkek var olan enerjiyi, o ortamda var olan enerjiyi birbirlerine aktarıyorlar. Sonra çocuk olunca değişiveriyor. O enerji nereye gidiyor? Ne oluyor? Yani yanlış mı kullanıyorlar enerjiyi? Enerji yoksa kapıdan dışarı mı çıkıp gidiyor?
Yok. Aslında aile sağlıklı ise enerjiyi uygun bir şekilde paylaştırması gerekiyor. Özellikle bireyin gelişimiyle ilgili olarak biraz önce sizin söylediğiniz ve boyutlu olarak benim söylediğim değerlendirmede enerjinin hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde paylaştırılması önemli. Özellikle çocuksuzluk döneminde enerji bir kişinin kendisine, çünkü eş oluyor, ailenin bir parçası oluyor ve kendi kök ailesinden ayrışıyor. Enerjisini buraya harcaması gerekiyor. Bunun dışında enerjisini eşine, oraya harcaması gerekiyor ki aynı zamanda hem kendisine ve hem de eşine yönelik olarak bu zamanı diğer bütün kaynaklarına yöneltmesi gerekiyor. İşte bu iki, erkek ve kadının birbirlerine, kendisine, evet, kök ailesine ve diğer toplumdaki parçalarına uygun bir şekilde dağıtsın ki bu enerjisine uyum devam edebilsin. Ya da güç olan alanlar, problem olan alanlar birlikte halledilebilsin. Şimdi tabii ki 0-2 aile yaşı dediğimiz bir dönemde çiftlerin bu enerjilerini uygun bir şekilde harcamış olması, varsa ekonomik olarak zorlukların bir kısmını aşmış olması, duygusal olarak evlilik ve aile olmaya harcanmış olması.
Karı koca olmayı öğrenmek mesela, değil mi?
Tabii bir yönüyle hem birey olmayı sürdürmek hem de eş olabilmeyi sürdürmekten söz ediyoruz. Ve aynı zamanda aile, her bir aile 100 yıllık yaklaşık bir öyküyü içerir. Çünkü bu 100 yıllık öykü kök ailenin getirdikleri, çekirdek aile ve sonraki nesillere aktarabileceği bir öyküdür aynı zamanda. İşte bu süreç içinde enerji bir biçimde eşlerin birbirine yönelmesine ve uyum sağlamasına yardımcı olması gerekiyor. İşte bunun da 2 yıl dediğimiz bir dönem içinde halletmesi gerekiyor. Ancak sizin de söylediğiniz gibi çocuğun dünyaya gelmesiyle ilgili süreç, bazen evlilik bağının hemen sonrasında çocuk dünyaya gelebiliyor. İşte yaklaşık 1 yıllık süreci kapsıyor ama burada eşler hem kendine hem kök ailesine hem de eşine uyum sağlamadan enerjiyi birdenbire çocuğa yöneltmek, evet, zorunda kalabiliyorlar. İşte bu bir yönüyle sizin biraz önce söylediğiniz ikinci boş yuva dönemine, buzdolabının derin dondurucusuna konulacak özel konular.
Sorun.
Benzetme yerinde olursa halının altına süpürülecek konular olarak bir yerde paketleniyor, konuyor. Enerji aslında bakarsanız o paketlemelerin uygun bir şekilde çözülmesine harcanması gerekirken birdenbire çocuksuzluğa döneminden çocuğa doğru yönelebiliyor. Ama bazen kişilerin kimi sağlık koşulları nedeniyle çocuk sahibi olamaması da söz konusu olabilir. Özellikle enerji buraya yöneldiği zaman da, özellikle üreme fonksiyonuna çok yüksek değer verildiği zaman, aile kendiliğinden çatırdamaya başlayabiliyor. Ve eşler arasındaki kök aileyle uyum zorlaşabiliyor. İşte burada enerjinin sağlıklı aile dediğimiz ve her dönemin kendine özgü özelliklerine ve gelişimsel görevlerine uygun olarak harcanması gerekiyor. Çocuğun dünyaya gelmiş olması aslında enerjinin çocuğa doğru doğal olarak yönlendirilmesi anlamına da geliyor. Yalnız çocuğun dünyaya gelmiş olması demek ailenin krizlere açık olması ve sistem olarak o kendini koruyacak zar ya da çerçeve ya da çember, her ne derseniz, o halinin zayıflaması, yani geçirgenliğinin artması anlamına geliyor. Çünkü bir çocuğun, ki dünyaya getirilebilecek belki mucizelerden bir tanesidir bir kadın ve erkeğin, getirdiği çocuğun bakımı çok kolay bir şey değildir. Özellikle kadına bu sorumluluğun verilmiş olması çok hakkaniyetli de değildir. Adaletli de değildir. Erkeğin ve kadının sorumluluk alması ve birlikte bu sorumluluğu sürdürmesi gerekir. Ancak burada hem erkeğin hem de kadının biraz önce söylediğimiz sosyal yaşamında, kültürel yaşamında, ekonomik yaşamında olan bitenler ailenin içine başka sistemlerin dahil edilmesine ve biraz önce söylediğimiz dengenin sarsılmasına yol açar. Nasıl olur bu? Çocuk mesela adının nasıl konulacağından tuttu, odasının nasıl ayarlanacağı, işte nasıl büyütüleceği, kimin bakacağı ya da bakamayacağı ile ilgili konular hep enerjinin harcanmasına yol açar. Özellikle çocuğun ismi özellikle bazı durumlarda problem olabilir. İşte annenin, kök ailedeki annenin ya da babanın isminin adının korunması verilmesi gibi ya da işte aile birazcık daha o kök ailesinden bağımsızlaşmak istiyorsa daha çağdaş ya da güncel olabilecek isimler verebilir. Ya da kendi kültürel manevi değerlerine uygun isimler verebilirler. Ve enerji burada aslına bakarsanız çatışmaya başlar. Kadının ve erkeğin enerjisi çocuğa yöneliyor. Yeterli hale gelemiyorsa işte kadın tarafının kök ailesi ya da erkek tarafının kök ailesi işin içine giriyor. Ve enerji birdenbire daha karmaşık bir şekilde harcanmaya başlıyor. O zaman da çok doğal olarak aile sisteminin içine en az iki sistem daha dahil oluyor. Ki daha önceden sınırları çizilmişti. Çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte bu sıkıntılar ya da problemlere yöneliyor enerji.
Şimdi kadın ve erkek bir araya geliyor, evleniyor ve önce eş oluyorlar, karı koca oluyorlar. Sonra eğer çocuk girerse o aileye anne baba oluyor. Evet. Rolleri değişiyor, statüleri değişiyor, ailede hiyerarşi değişiyor. Ve bu değişime uyum sağlamadıkları zaman, halbuki evlilikte şöyle bir şey daha var. Evlendiklerinde sadece eş olmuyorlar. Aslında gelin oluyor, damat oluyor. Diğer kök aileler mutlaka orada varlar. Eğer sistemi güçlü kurmazsa aileler, birbirlerine enerjiyi aktarmazlarsa ve sağlıklı bir şekilde diğerlerine de aktarmazlarsa, o zaman sizin söylediğiniz gibi sistem geçirgen oluyor. Dışarıdan çeldiriciler bu sisteme çok müdahale edebilirler.
Yani başlangıçta kolaylaştırıcı gibi gözükebiliyor. Evet. Yani çocuğun bakımını büyük ebeveynlerden birisi alıyor. Kendi tecrübelerini oraya yansıtıyor. Ancak çocuk rolü tekrar gündeme gelmiş oluyor. Aslında anne baba rolünü üstlenen kadın ve erkek bu sefer çocuk rolünü benimsemiş oluyorlar ya da oraya yönlendirmiş oluyorlar. Ve bazen kendi yetiştirmek ya da büyütmek istedikleri gibi değil de büyük ebeveynlerinin büyütmek istedikleri gibi olabiliyor. Ve bu da başlangıçta kolaylaştırıcı gibi olmakla birlikte, biraz çekici, cazibeli olmakla birlikte bazı problemlerin aslında habercisi de olabiliyor.
Hocam şöyle toparlayalım mı isterseniz? Yani Farabi bir tanım yapmış. Aileyi insan vücudu olarak tanımlamış. Aile bireylerini de vücudun organları olarak isimlendirmiş. Ve demiş ki o zaman sağlıklı aile eşittir sağlıklı vücut gibi bir tanım yapmış. Sağlıklı ailenin, yani sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sağlıklı ailelerin belirgin özellikleri var mı?
Yani en belirgin özelliği yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği olan sorunlarla nasıl baş edebildiği. Ailenin karşılaşabileceği birçok sorun var. Bunların bir kısmı gelişimden kaynaklanıyor. Kimize olan bitenden, güncel durumlardan kaynaklanabiliyor. Birinci olarak en temel işlevi karşılaştığı sorunları çözebilme becerisi. İkinci olarak ailenin birbiriyle sağlıklı ilişki kurabilmesi, iletişim kurabilmesi. Yani doğrudan ve ne söylediğini, ne istediğini açıklayabilecek bir iletişim kurmuş olması. Özellikle çeşitli durumlarda eyleme geçmesi gerekir. Özellikle iyi bir aile davranışlarını kontrol edebilir ve uygun olan besleyici davranışları, destekleyici davranışları sağlar. Bunun dışında özellikle ilgi gösterme dediğimiz bir süreci gerçekleştirir. Çünkü kadın ve erkek ve çocuk aile olarak birbirine ilgi göstermeyi, özellikle biz bunu empatik ilgi diye söylüyoruz, onu görmüş olması gerekiyor. Onun dışında özellikle sağlıklı aile, biz duygusuna sahip olan aileyi ifade ediyor. Dolayısıyla birçok problemi olabilir ailenin, ama sağlıklı bir aile biz duygusuna sahipse ve gelecek yönelimliyse ve tırnak içinde söylüyorum negatif entropi dediğimiz yeni aile üretebilecek ve aynı zamanda sorunlarını kendi içinde ve zaman zaman da ihtiyaç duyarsa dışarıdan alabileceği destekle, bu özellikle günümüzde aile danışmanlığı, aile sosyal hizmeti, aile psikolojisi vesaire gibi eğitimlerle sağlanabiliyor. Bu kritik dönemlerde de yardım alabilme gücünü kendinde bulan aileler sağlıklı ailelerdir diyebiliriz.
Yaşam döngüsü, o zaman şöyle son cümle olarak toparlayabilir miyiz? Yaşam döngüsü dediğimiz, aile yaşam döngüsü, bir değişiklikten, sürekli değişen bir sistemden bahsediyoruz. Aileler sürekli geçmişe takılmaktan ziyade yeni var olan duruma uyum sağlayacak öneriler ve değişiklikler gösterirlerse, esnek davranırlarsa herhalde çok daha sağlıklı ailelere sahip olunabilir diye düşünüyorum.
Çok haklısınız. Değişim ve değişime uyum sağlayabilen aile sağlıklı ailedir diyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Profesör Doktor Veli Duyan ve psikolog Arife Temer'le beraberdik bu haftada. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İnsan Halleri.